Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Gördüğünüz gibi mümkün olduğunca her hafta podcast yapmaya devam edeceğim. Belki ileride çekimler, Fallout çekimleri falan yoğunlaşırsa o zaman belki gene 2 haftaya düşürebilirim. Ama şimdilik çok fazla başka bir işimiz yok. O yüzden podcast'e devam. 0. sahne için oyuncu ve mekan arayışlarımız sürüyor. Eğer hala duymadıysanız eski tip mobilyalı evi olan arkadaşlar ve 35-40 yaşlarında veya daha yaşlı, ne kadar yaşlı olsa iyi, sunucu rolü yapacak, tanıdığınız oyunculuk yapmak isteyen, illa tecrübesi olmasına gerek yok, İzmir'de olmasına gerek var veya İzmir'e gelebilecek birisi olması lazım. Böyle bir tanıdığınız varsa kendisini de haberdar edebilirsiniz. Geçen hafta yaşanan patlamayla ilgili, bombayla ilgili bir şeyler söyleyecek misin podcast'te, bir şeyler söyleyecek misin demişti arkadaşlar. Podcast değil, video yaptım. Görmüşsünüzdür zaten. Çok fazla üzerine aslında konuşuldu ama televizyonlarda falan. Aslında çok fazla söylenecek bir şey yok. Çünkü bunların olacağını bizler biliyorduk. Sıra sıra bunlar olacak. Bizim askerimizi Suriye'ye sokmak için her türlü oyun yapılacak. O kadar ilginç ki mesela Wikipedia'ya bakıyorsunuz. Suriye İç Savaşı İngilizcesine bakıyorsunuz. Suriye hükümetinin yanındakiler ve Özgür Suriye ordusunun yanındakiler diye gösteriyor böyle sıra sıra. Bir de Türkçesine bakıyorsunuz. Türkçesinde Suriye hükümetin yanında PKK'yı koymuşlar, oraya eklemişler. İngilizcesinde yok ama. Orijinalinde yok ama. Türkçe'ye çevrilince bir de PKK eklenmiş. Adamlar çalışıyor abi. Yiyorlar ama çalışıyorlar gördüğünüz gibi. Yiyorlar ama çalışıyorlar herhalde, buna deniyor. O yüzden bu bombalar patladığı zaman sizin orada olmamanız ve hayatta kalmanız önemli olan bu. Bu bombaları durduramayız. Hiç böyle bir temennide bile bulunmayacağım yani. Burada vakit kaybı yapmayacağım. İşte inşallah bombalar susar, inşallah insanlarımız ölmez falan. Çünkü bunlar olacak. Kesin olarak olacağını bildiğimiz için hani şey demek ki inşallah hiçbirimiz hiç ölmeyiz falan. Bunlar olacak. Önemli olan bunlar olduğu zaman umuyoruz ki bizim yakınımızda olmaz. Bizim şehrimizde olmaz veya bizim şehrimizdeyse biz yırtarız veya sevdiklerimiz yırtar. Artık ne yazık ki kendi götümüzün çaresine bakmamız gerekiyor. Çünkü tepedekilere kadar hiç kimsenin umurunda değiliz. Halk olarak diyorum. Sadece hani senin benim gibi düşünen insanlar değil ama halk olarak diyorum. Hiç kimsenin umurunda değiliz. Bugün Bekir Coşkun'un yazısını paylaşmış arkadaşlar. Mayın tarlası diye. Bir tane adamın yanmış cesedini bulmuşlar tren yolunda. Sonra işte uzun aramalardan sonra öldüren adamı da bulmuşlar. Yolda yürürken gidiyor adamın yanına. 1 lira versene diyor. O da vermeyeceğim kardeşim diyor. Sizin de başınıza gelmiştir. Devam ediyor falan. 1 lira ver falan. Ondan sonra gidiyor arkadan bıçaklıyor adamı. Adam öldükten sonra da yakalanmamak için yakıyor. Üzerine gaz döküp falan. Söylediği şu. O patlamadaki ölen insan sayısı kadar her gün bizim insanlarımız boşu boşuna ölüyor. Boşu boşuna ölen insan sayısı aynen bu şekilde işte. Her gün aslında bir patlama yaşıyoruz yani. Önemli olan diyor o mayın tarlasına denk gelmemeye çalışmak. Benim de söylediğim bu. Ben hayatımın sonuna kadar ben yolda yürürken birine mi denk geleceğim? O adam beni mi bıçaklayacak? Veya ben o adamı öldüreceğim? Ben mi hapse gireceğim? Veya benim yakınlarıma, tanıdıklarıma, çocuğuma ileride olursa mı denk gelecek? Bir kere her şeyden önce bu şekilde yaşamak istemiyorum. Bu şekilde yaşamak zorunda olmayacağım. En azından şansımın biraz daha yüksek olacağı bir yere gitmek istiyorum. Burada şöyle bir kavram var. İşte Kapkaççı Mahallesi veya Tinerci Mahallesi. Kapkaççı Mahallesi ne demek abi? Yani bütün kapkaççıların, hırsızların bir mahallede toplandığını biliyorsan neden bununla ilgili hiçbir şey yapmıyorsun? Bir sürü sebep var. Politik sebepler genelde. Dokunamazlar. Yani suçlu bir kişi olsa alırlar işte götürürler, biraz içeriye sokarlar falan. Ama bütün mahalle hırsız, bütün mahalle tinerci, bütün mahalle kapkaççı olunca o zaman nedense bir şey yapamıyorlar. Bir yere kadar yani. Hani öğrenci işçi olsalar neyse de kapkaççıya alıyorlar, yakalıyorlar, iş yeri koyuyorlar. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Yani hukuk okuyan arkadaşlar benden daha iyi anlıyordur bu olayı büyük ihtimalle. Adam bütün hayatını kapkaççılık yaparak, hırsızlık yaparak geçiriyor. Arada sırada yakalanıyor. Ve bir süre sonra dışarıya salınıyor. Yani esas sorun burada. Esas sorun başta yani. Neden olduğunu bilmediğimiz sebeplerden dolayı suçlulara dokunulamaması. En azından bunun olmadığı bir yere gitmek istiyorum. Birisi birisini yolda dövüyor. Ve en son işte uçakta birisi cep telefonu, bir maganda cep telefonu kullanıyor. Başka bir arkadaş da bunu uyarıyor. Cep telefonu kullanan maganda direkt bunu dövüyor uçakta. Ve bir kişi de müdahale etmiyor. Ayırmıyor. Bir şey yapmıyor yani. Normalde o bir kişinin müdahale etmesine bile gerek yok. Görevliler söyler. Şöyle şöyle. Eğer dinlemiyorsa, riske atıyorsa insanların hayatını, güvenlik görevlisi etkisiz hale getirir. Ondan sonra da uçak indikten sonra da alırlar, içeri atarlar. Bu kadar basit. Ama bizde tam tersi. Bizde bir de üstüne tehdit eder. Seni öldüreceğim, seni geberteceğim, seni bulduracağım. İnsanımız Polat Alemdar'dır, Miroğlu'dur. Ama biri birini döverken gördüğü zaman uzaktan uzaktan geçer. Evet, benim için bu arada iyi bir şey oldu. DNR ile olan sorunumu çözdüm. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Gelişiyorum işte, kafam gelişiyor arkadaşlar. Benim gibi nerd olan insanların çok böyle karmaşık düşündüğümüz için, çok fazla böyle 8-10 hamle sonrasını düşündüğümüz için gözümüzün önündekileri çoğu zaman görmeyiz. Ben ne yapmıştım? Siparişi vermiştim. Stokta var ya yazıyordu. Sonra işte cevap alamadım. Bir ay geçti falan, hala cevap gelmedi. Sonra işte mesaj mı attım? Evet, kendilerine mesaj attım falan. Şikayet var ya yazdım, sallamadılar. Bize ulaşından mesaj attım. 8 Mayıs'ta stoklara gelecek dediler. Gene bekledim. Bir şey yapmadım. 8 Mayıs'ta gene aynı hikaye. 4-5 gün geçti 8 Mayıs'ın üstünden. Gene hiçbir şey yok. Mesaj atıyorum, cevap vermiyorlar falan. Böyle acayip sinirlendim, tamam mı? Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Biz otomatikman mesaj attığımız zaman adamların gördüğünü veya salladığını düşünüyoruz. Aslında şöyle bir şey var. Gerçekten adamlar mesajların bazılarına bakmıyorlar herhalde veya sallamıyorlar. Niye olduğunu ben de anlamış değilim. En basit şey aklıma gelmedi. Telefonla aramak. En basit şey. Görüyorsunuz gelişiyorum artık. Telefonla aradım. Siparişin iptalini istiyorum. Tamam dediler. 3 dakika sürmedi bak. 3 dakika sürmedi. Tamam dediler. Sipariş iptal edildi. Param iade edildi ve olay bitti. Bu kadar basit. Ya tabii öpüp başıma koydum. Burası Türkiye sonuçta yani. Şu kadarcık bir şeye. Hani niye beni bu kadar beklettiler? Niye mesajlarıma cevap vermediler? Böyle şeyleri söyleyecek değilim yani. Merak etmeyin. Türkiye'de olduğum farkındayım. Öptüm o parayı, başıma koydum. Şimdi gider başka bir şey alırım. Ne yapalım? Ve aynı kitabı başka yerden bakarım. Bulabilirsem. O yüzden önemli bir ders arkadaşlar. Yani çok ileriyi düşünmekten gözünüzün önündekileri kaçırmayın. Bu çok önemli. Bazı firmalara mesaj atıyorsunuz, mail atıyorsunuz, şikayet var ya yazıyorsunuz. Sallamıyorlar. Aslında telefon açmak lazım. Bir kere, iki kere, üç kere. Yani o benim de nasıl aklıma geldi? En çok iş bitirenler, iş bitiriciler, böyle firmalarla falan sorun yaşandığını kimlerdir? Babalar, amcalar. Onlar ne yaparlar? Onların bol bol vakti olduğu için devamlı ararlar telefonla. Arıza çıkartırlar falan. Orada aklıma geldi. Yani normalde babamın 15-20 dakikada çözeceği şeyi ben 3 dakikada çözdüm. Çünkü hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Aradığım zaman şey dediler, işte 31 Mayıs'ta elimizde olacak falan. Hani hiç agresiflik yapmadım. Ne 31 Mayıs'ı falan, hani 8 Mayıs'ta, hani işte bilmem ne elinizde vardı. Hiç yapmadım. Tamam dedim, ben siparişi iptal ettirmek istiyorum. Daha sonra 31 Mayıs'ta alırım dedi. Tamam dediler. Evet, gelişiyorum. Boynuz kulağı geçiyor. Benim için önemli olan bir olay daha. Bizim Spider-Man'ci abi televizyona çıkmış yarışma programına. O yarışmaların birçoğunun sahte olduğunu düşünürdüm ama tanıdığım biri çıkınca herhalde o gerçektir diye düşünüyorum. Güven bana mıydı neydi? Neyse ki birçok insan takdir etmiş. Olayı biliyor musunuz bilmiyorum. Bu bizim Spider-Man'ci abi. İzmirliler zaten bilir. Kıbrıs şehitlerinde oyuncak 1 liraya oyuncak yapışan Spider-Man satan bir abimiz. Ve onunla röportaj yaptığımda ben de onu almıştım. Para istemedi. Ama dedim yani hani ekonomiye katkı olsun. ekonomi dönsün abi falan dedim. Verdim 1 lira. Bu sefer 3 tane falan verdi öyle. Aslında gerçekten hani ben herhangi bir şey düşünerek yapmamıştım o röportajı. Sadece bu abimiz daha çok insan görsün, tanısın. Böyle insanların da olduğunu bilsin diye yapmıştım. Bu abimiz yarışmanın tekrarı olursa seyretme şansım olur. Sadece son 5 dakikasını gösteriyor. Çünkü yarışma bittikten sonrasını gösteriyorlar internette. 2 kişi yarışıyor. Daha doğrusu 2 grup. Spider-Man'cı abi ve ailesiyle, işte bir tane daha kız, onun ailesi falan. Spider-Man'cı abi, Gökhan abi. Onlar genelde bütün soruları bilmişler. Diğer kadının olduğu ekip fazla bilememiş. Ama yarışmanın formatı gereği kazandıkça ortak para kazanıyorsun. Yani şey değil, soruyu o bildi, ona gidiyor puan veya para. Öyle değil. Ortak kazanıyorsun. Ve sonuna kadar eğer düğme var, işte düğmeye basarsan bütün para senin oluyor. Ama ilerleyemiyorsun. Yani bir sonraki soruya falan geçilmiyor. Ama hiç kimse basmazsa ve sonuna kadar gidersen o zaman yarıya bölüşülüyor para. Gökhan abi de tembih etmiş ailesine, hiçbir şekilde basmayacağız düğmeye. Gidersek sonuna kadar gideceğiz. Ondan sonra yarı yarıya paylaşacağız. Bu şekilde. Diğer kadın tabii soruların çoğunu bilememesine rağmen 50 bin lira mı 60 bin lira mı ne, oraya gelince basıyor düğmeye. Bütün parayı o alıyor falan. En azından şuna sevindim. Bir sürü sitede, her yerde işportacı genç insanlık dersi verdi diye yayınlamışlar. Ha ha ha, enayiye bak falan dememişler yani. Çünkü benim tanıdığım bile, benim etrafımda tanıdığım bile o kadar çok insan var ki %100 o yarışmayı seyrettiğinde aa enayiye bak falan demiştir. Bu çok ilginç bir şey. Yani Gökhan abinin karşısındaki kadın ve ailesi falan da zaten tiplerinden de nedense anlaşılıyor yani. Hemen işte şey demeye başladı. İşte bu bir yarışma, işte kazanan da o bilmem ne falan kıvırtıyor falan. Hayatımda tanıdığım bazı insanları çağrıştırdı bana. Çok ilginç bir şekilde benimle adamlar dalga geçiyordu. Her şey paradır kardeşim. Paran varsa işte kralsın. Bilmem ne, paran yoksa şeysin. Dalga geçiyorlardı falan. Ben her şey para değil deyince. Sonra o dalga geçen arkadaşlardan biraz, bu da mı tesadüf? Tam ibretlik hikaye yani. Bir hafta sonra falan nişanlısı terk etti. Adam ağlıyor sadece sümük. Gittik teselli ettik. Aslında trollük yapacaksın böyle. O zaman da hiç kimse sevmez seni ha. Hadi diyeceksin, bastır parayı geri al. Nişanlını bastır diyeceksin, parayı geri al. O zaman da kötü sen olursun yani. Hani onu da diyemiyorsun. Gidiyorsun gene teselli ediyorsun adamı. İşin ilginç yanı şu. Bunu söyleyen iki kişi de, dalga geçen adam, ikisi de süper maneviyatçı kesimden. Hani biz materyalistmişiz ya. Bunlar da über maneviyatçı yani. Yatar kalkar 5 vakit, 10 vakit, 100 vakit falan. Yani mesela bu tür insanlara, bu insanlara ben kesin olarak şunu diyebilirim. Bunların maneviyatçılığı falan, o da yani bir kar amacı aslında. Hani bizim gibi bakıp da araştırıp da bu doğru mu, gerçek mi, söyledikleri işte etik mi değil mi bu tanrının? Bunlar hiç umurunda değil. Ben öldükten sonra bana huri ayarlayacaklar mı? Ayarlayacaklar, tamam. Bu bile yani bu insanların şark kurnazlığı. Birçok insanın bu şekilde olduğuna adım gibi eminim. Çünkü 250 gram karın hesabını yaparlar. Hiç sevmedikleri parti olsun ama 250 gram küçük bir kadro alsınlar devletten. Hemen giderler çatır çatır o partiye oy verirler. Ama nedense materyalist biziz. Bu yarışmacıları görünce hala da %100 gerçek bir yarışma diyemiyorum. Bilmiyorum yani. Ama işte dediğim gibi tanıdık birisi olduğu için gerçek olduğunu varsayıyorum. Bu insanları görünce de aklıma o kişiler geldi işte. İdealleri var kızımın diyor. İdeal dediği düğün yapacakmış. 50 bin liraya. Herhalde bakan çocuğu düğünü yapacak. İşte şey ne o, içki değmemiş. Özel bardaklar falan üretecekler falan böyle. Dolarlar havalarda uçuşacak. Balayına da Maldivlere giderler. Ben çok isterdim ki Gökhan abi o parayı alsın. Şöyle bir kafe açsın. İnsanların kitap okuyabileceği, gençlerin gidip takılabileceği, yolunmadan. Ama kendisi ister miydi onu bilmiyorum. Çünkü gerçekten özgür ruhlu birisi. Hani tek bir şehre bağlı kalmak da istemiyor. Yani onu şahsen tanıyanlar yoksa, televizyonda gördükleri zaman yok ya gerçek değildir bu adam falan sırf laf olsun diye böyle diyordur falan diyenler olduğunu gördüm. Bir gün yolda yürürken kendisini gördüm. Çimlere uzanmıştı sahilde. Yanında da bir sokak köpeği vardı. Sokak köpeği de yatmış yanına. O da o sokak köpeğini seviyordu. O şekilde yatıyordu, dinleniyordu falan. Yani sahte bir insan şu hareketi yapmaz. Sahte insanları da gördük. Giderler Somali'ye falan. Orada işte kameraları görünce hemen oradaki çocukları öperler. Çocuklar bunları öper. Hemen yüzlerini silerler falan. Ay pis çocuk öptü bizi falan diye. Aslında bir gün Gökhan abinin de olduğu bir buluşma ayarlamak istiyorum ama insanlardan büyük ihtimalle ilgiden bıkmış olabilir. İlgiden bıkmış olabilir. Bir de bir sürü böyle entel tipli insanların şimdi ilgisini çekecek. İşte şey derler ya, ya İstanbul'da Etiler'de Bebek'te oturur. Ya işte Mardin'e gitmek lazım ya. Mardin çok harika bir yer. Kültür akıyor falan. Senelerce karının kızın yanında veya bayansa işte arkadaşların yanında Mardin'de Mardin. Mardin'e gitmek lazım. Mardin'e gitmek lazım. Ama hiçbir zaman o götlerini kaldırıp da gitmezler yani. Gene para oldu mu Fransa'ya, İtalya'ya, Roma'ya. Bir sözlük sitesinde benim yaptığım o röportaj için de benim için de aynısını demişler. Ben de o entellerden biriymişim. Hani bazen insana bazı laflar fazla dokunuyor yani. Bu da bana fazla dokundu. Hani normalde birçok insan dümdüz küfreder. Hiç umurumda olmaz. Evet, kusura bakmayın. Konuşmam bölündü. Araba alarmı arası vermek zorunda kaldım. Taşındığım zaman bu ütopik yerde araba alarmlarının da insanları rahatsız etmediği bir yer istiyorum. Tabi bu tamamen şans eseri. Umuyorum sadece yani. Hani nasılsa sıfırdan bir başlangıç ya, her şey güzel olabilir belki. Yere çöp atan insanlar yok. Kapkaşet enerjisi yok. Araba alarmları yok falan böyle. Aslında çok imkansız değil ki. Herkes senin benim gibi olsa. Herkes şunu düşünse, ben burada yaşıyorum ama ben yaşayarak başkalarına rahatsızlık veriyor muyum? Şu kadarcık bir düşüncesi olsa yeterli. Evet, ne diyordum? Bazı laflar küfürden fazla koyuyor bana. Küfürden daha ağır geliyor. İşte Spider-Man'ci abiyle röportaj yapan entelmişim ben. O entellerden biriymişim yani. Neden bu laf bu kadar dokunuyor bana biliyor musunuz? Çünkü senelerce değişik olmanın cefasını çektim. Gençliğimden, çocukluğumdan beri insanlar tarafından dalga geçildim. Çünkü herkesin yaptığını değil, kendi kafamdaki doğrulara göre hareket ettim. Herkes bir şey yapıyor diye otomatikman ben de düşünmeden onu yapmadım. Dolayısıyla da işte değişik olduk, değişik adam. Şu an görüyoruz işte. Şey der böyle, ya ben evliliğe karşıyım. Ondan sonra işte ben gotiyim, bilmem ne. İşte kapitalist sisteme, düzene karşıyım falan. Ben işte metalciyim falan. Piercingler, dövmeler falan. Ondan sonra evlilik çağı geldi mi? Çatır çatır telli duaklı. Telli duaklı hem de. Düğünlü balayılı. Babaanneli, anneanneli düğün. El öpmeli, takı takmalı falan böyle. Bilezikli falan. İş ne oldu? İşte bankacı olduk. Yeminli mali müşavir, muhasebeci. Hani sıra dışıydın? Hani marjinaldin? Bütün bu insanların işte sözlük sitelerinde iddia ettiği şeyi ben birebir yaşadım yani. Yaşıyorum. Bunun da devamlı cefasını çekiyorum. Ama en azından çıkıp çatır çatır ben söylediklerimin arkasında durdum diyebiliyorum. Düğün yapmadım. Kendimden daha yetersiz insanların altına girmeyi kendime yediremediğim için, bu çarkın içinde ezilmeyi kendime yediremediğim için burada o şekilde işte maaşlı, dayamalı, biliyorsunuz şey işte devlete daya, oraya daya, buraya daya arkanı. Arkanı devlete dayamalı bir işe de girmedim. Çünkü nereye gittiysem ya inanmadığım bir şey için çalışmam gerekiyordu. İşte sana ürün veriyorlar, al bunu tanıt, sat. Ya inanmadığım bir şey için çalışmam gerekiyordu. Ya da çalıştığım yerde benden daha yetersiz insanların altında onların emirlerine itaat ederek çalışmam gerekiyordu. Ben de bunları reddettim. Şu anda film çekmeye çalıştığım zaman bir mikrofonu bile bağışlarla alıyorum. Veya bir iskelet gerekiyor veya silah yapacağım. Dekor olarak onların malzemelerini bile bağışlardan topluyorum. Bugün bakıyorsun sosyal içerikli filmde oynayan entel sanatçılar, entel aktörler falan, insanlar alkışlıyor, o ne güzel bak sosyal içerikli filmde oynamış falan. Bir bakıyorsun banka reklamında, bilmem ne şu kadar size çip para, şu kadar çük para, şu kadar göt para. Hani sosyal içerik, hani sosyalist filmler? Sahtekarlar ordusu abicim. Hepsi sahtekar. Ben şu anda hala da gideceğim. Uçak parası yok yani. Öyle söyleyeyim. Uçak parası yok. Ha, ama planlarıma göre gideceğim zamana kadar biriktirmiş olacağım. Uçak para bile yok, nasıl gideceksin falan diyecekseniz şeyi düşünüyorum işte, evi falan satmayı. Tabii her şeyden önce babamın haberi olması lazım. Babama henüz söylemedim. Herkes biliyor gideceğimi. Bir tek babam bilmiyor. Belki podcastlerimden dinler, o da öğrenir. Böylece kolay yoldan öğrenmiş olur. Gidip yüzleşmektense. Çünkü evde onun muayenehanesi aslında şu an yaşadığım ev. Ona söyleyeceğim falan işte, böyle böyle benim bir durumum var falan. Onu ikna edeceğim falan filan. Bir ton iş. Ama o zamana kadar uçak parası bile yok yani şu anda bende. Ama bunu niye anlatıyorum? Buna rağmen bana deseler ki işte Okan Bayülgen Doğa Koleji'nin reklamını yaptı. Sen de bize aynen o şekilde FID olarak şu ürünün reklamını yapar mısın? Yapmam abicim. Çok ciddi söylüyorum bak. Kaç para verirlerse versinler. Reklama karşı değilim. Reklam yaz desinler televizyona, yazarım. O sorun değil. Eğer tabii ürün karşı olmadığım bir ürünse. İnsanları kandıran veya insanlara zarar veren ürünlerden biri değilse. Onu yazarım, o sorun değil. Hatta oynarım da. Televizyon reklamlarında falan. O da sorun değil. Zaten YouTube'da videoların başına otomatik reklam giriyor. Kim giriyor kim çıkıyor onu da bilmiyorum yani. O da sorun değil. Bana desinler ki size, sana reklam filmi verdik. İşte uygun görürsen bazı videoların başına koyar mısın bunu? O da sorun değil. Ama şu olay abicim. Yani diyor ki ben Efe Aydal olarak veya ben Okan Bayülgen olarak size şunu şunu tavsiye ediyorum. Öyle mi? Yani hiç para almadın bu insanlardan. Sadece gönülden, duygusal sebeplerden dolayı tavsiye ediyorsun. Öyle mi? Doğa Koleji'nin mesela. Duygusal sebeplerden dolayı tavsiye ediyorsun. İşte bunu ben hiçbir zaman yapmam. Ben hiçbir zaman kendimi satmam. Hele ki ben bir profesyonel bir aktör falan da değilim yani. Ben bir şey dediğim zaman, şu ürün çok güzel, şu ürünü alın falan dediğim zaman insanlar direkt bana güvenecekler yani. Çünkü Efe Aydal yalan söylemez diyecekler. Efe Aydal dürüsttür diyecekler. Ben insanların bana olan güvenini bu şekilde kötüye kullanamam. Ben yapmam. Yapan yapsın yani. Ya da viral reklam dedikleri olay. Yani mesela Huzur ve İrfan çaktırmadan işte oraya bir tane Kola Fanta bilmem ne reklamı köşede. Huzur ve İrfan'da İrfan Hoca mesela bilmem ne marka kola içiyor mesela, onu gösteriyor falan. Yani bunu hiçbir şekilde yapmam. Siz onu komedi videosu diye seyrediyorsunuz, o meğer reklam çıkıyor. Bunları hiçbir şekilde yapmam yani. Hiçbir şekilde ben kendimi satmam. Satmayacağım da. Olmayacak böyle bir şey. Ve bütün bunlara rağmen beni hala da bu adamlarla aynı kefeye koyunca tabii ki ben küfür edilmekten daha sinirlendiriyor beni. Ben hiçbir zaman Gökhan abi kadar, Spider-Man'cı abi, Gökhan abi kadar aşmış birisi olmayacağım. Öyle biri olduğumu da hiçbir zaman iddia etmiyorum yani. Olamam da. O gerçekten hani materyalden gerçekten sıyrılmış bir adam yani. Bunları neden söylüyorum? Herkes çünkü yazmış işte yorumlara falan. Oh be, ne güzel adam yaşıyor ya, harika ya. Aslında bunun gibi yapmak lazım ya falan. Ulan yap. Seni tutan ne ki yani? Adam sanki çok zengin. Gökhan abi sanki çok zengin, işte parasıyla yaşıyor bu hayatı. Hayır. Seni tutan hiçbir şey yok ki. Yap abicim. Yapmak lazımsa yap. Ben en azından böyle bir hayatı yaşayamayacağımı biliyorum yani. İki gün çadırda kalsam, etrafta tuvalet yok, hiçbir şey yok. Üçüncü gün götümü tuta tuta şehre koşarım yani. Ben bunun farkındayım yani. Benim yapacağım en büyük doğa olayı şudur. Kampingte. Hani o tuvaleti olan, yemek verdiği yer falan olan kamping yerleri var ya, arabayla giriyorsun böyle. Benim yapacağım en böyle uzun kamp olayı odur. Onun haricinde ne bileyim şey falan yapmıştım işte, yüksek dağ, dağcılık falan. Onları da yaparım, severim ama günün sonunda da eve giderim yani. Böyle atıp tutan insanlar, ellerinden iPhone'larını alacaksın bir saat. Krize girecekler. Ağızlarından köpükler çıkar yani adamların. Oh ne güzel hayatmış. İşte çok özeniyorummuş da bilmem ne. Evet. Din konusuna hiç girmeyeceğimizi sanıyordunuz değil mi? Ateist Hoca Efendi'nin podcast'ı olacak da din konusuna girmeyeceğiz. Aslında çok ilginç. Bu sefer herhalde girmeyeceğiz diye düşünüyordum ama gene yeni bir şeyler çıkıyor. Hep çıkıyor lan. Nasıl çıkıyor ben de bilmiyorum. Hiç bitmiyor bu konular. Bir seyircim mesaj attı. Yaşanan tek bir olay olmadığı için, genelde ben de çünkü yaşamıştım bunu, birkaç paylaşımda da gördüğüm için anlatmak istiyorum bunu. Astronomiyle ilgili bir ders veren, hangi ders bilmiyorum çünkü astronomi diye ders yok. Ya fizik dersinde veriyor ya matematikte falan. Bir hoca ilk girdiğinde söylediği laf, yani bilim dersi veriyor. Yani din hocası falan değil, yanlış anlaşılmasın. Matematik elle tutulamaz, soyut bir bilimdir ama gerçektir. Ateistler soyut şeylere inanmadıkları için matematiğe de inanmazlar. Allah yoksa o zaman matematik de yok şeklinde paramparça etmiş. Bir kere her şeyden önce bu çok salakça bir örnek. Bunun daha mantıklılarını görmüştüm. Önce bunun üstünden geçeyim. Matematik varlık değildir abi. Bir kere orada sıçtın yani. Matematik bir bilim dalıdır. Soyut varlık deseydin o zaman konuşabilirdik. Bunun farklı versiyonlarını ben biliyorum. Soyut varlıklı olanlarını biliyorum yani. Mutluluğu göremeyiz ama içimizde hissederiz ve mutluluk var olan bir şeydir. Dolayısıyla soyut bir kavramdır. Ateistler gözleriyle görmediği şeylere inanmadıkları için mutluluk da yok derler gibi bir şey. Veya mutluluğun da olmaması lazım. Eğer gözle görülemeyen bir şey yoksa mutluluğun da olmaması lazım. İşte biraz da hatta şey yaparlar. Allah'ı da görmeyiz ama içimizde hissederiz. İşte bu da aynı şekilde. Mutluluk nasıl gerçekse işte Allah da gerçektir falan. Bu ikinci versiyonuydu. Bu versiyonda ise mutluluğu gözlemleyebiliriz kardeşim. Eğer bir 100 yıl önce falan söylemiş olsaydın o zaman bunu da tartışabilirdik. Bütün duygular şu anda beyinde reaksiyon olarak gözlemlenebilir. Kaçıncı yüzyılda yaşıyorsun abi? Eskiden bu bilinmiyordu. Vücudun bir sürü fonksiyonu çözülmüştü. Ama duygular, öfke, nefret, kıskançlık vesaire çözülememişti. Ve işte bu da herhalde ruh demektir falan deniyordu. Şu anda mesela bu mutluluk veren kimyasal reaksiyonları tetikleyen haplar, ilaçlar kullanabiliyorsun. Ve bu ilaçları kullandıktan sonra durduk yere hiçbir sebep olmadan insan mutlu oluyor, gülüyorlar, seviniyorlar falan, sevinçli oluyorlar falan. Vücudu kandırıyorsun yani. Eğer bu ruhla ilgili olsaydı o zaman ilaçla nasıl ruha tesir edebilecektin? Bu bir. İkincisi korku, öfke. Bunları da mesela korkuyu yok eden ilaçlar var. Onu alıyorsun, atıyorsun, bloke ediyor korkuyu. Savaşçılara falan işte bazı otlar falan verilirmiş. Onu alıyor, yiyor, sonra ölüme gidiyor. Aynen bilgisayar oynar gibi savaş alanına dalıyor yani. Eğer bunlar ruhla ilgili olsaydı o zaman ilaçla veya otlarla bunlara tesir edemiyor olmamız gerekirdi. Ve aynı şekilde psikopat denilen insanlar, yani duyguları olmayan, bu reaksiyonlar olmayan, o insanlar ruhsuz mu o zaman? Veya ruhu olmadan nasıl bir insan doğabilir, yaşayabilir? Aynı şekilde klonlamayı da mesela engellemek istiyorlar. İnsan klonlaması falan yapılmaya çalışılıyor. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Sebebi de klonlandığı zaman diğer insan ruhsuz olacak diye. Çünkü ruhu sadece işte yukarıdan Tanrı veya işte onların İsa, Allah her neyse, Yahve. O yukarıdan ruh bastığı için onların düşüncesine göre klonlandığı zaman diğer insanın ruhsuz olması lazım. Yani duygular da gözlemlenebilir. Üçüncüsü, eğer soyut varlıklar, yani sadece kulaktan kulağa, işte ben böyle bir şey gördüm, ben cin gördüm, ben hayalet gördüm, sadece hiçbir şekilde gözlemlenemeyip kulaktan kulağa dolaşan efsanevi varlıklar, eğer Tanrı gerçekse soyut olduğu için bu varlıkların hepsi gerçek. O zaman cin de gerçek. Zaten cinin gerçek olduğuna siz inanıyorsunuz da hayalet de gerçek. Hayalete inanıyor mu lan bunlar? Ruha zaten inanıyorsunuz. Bunların inanmadığı soyut bir şey söyleyin lan. Peri. Periye inanıyorlar mı? Üçüncüsü de bir de şöyle bir versiyon var. Bunu da yine bilimle ilgili bir kitapta görmüştüm. Nötrinolar gözlemlenemeyen parçacıklardır. Gözle görülemeyen, gözlemlenemeyen parçacıklardır. Ateistler Allah gözlemlenemediği için Allah'a inanmazlar. Dolayısıyla nötrinolara da inanmazlar. Nötrinolar da aynı şekilde gözlemlenebilir. Nasıl gözlemlenir? Nötrinoların tam olarak hangi madde olduğunu hatırlamıyorum. Bir maddeyle, argon muydu abi? Bir maddeyle dolduruyorlar yerin altını. Nötrinolar bu maddeyle reaksiyona girdikleri için o girdikleri reaksiyondan dolayı gözlemliyorlar. Yoksa nötrinoların nasıl bulunduğunu, nasıl keşfedildiğini düşünüyorsun abi sen? Şey mi oldu? Birisi mağaradan çıktı böyle. Dedi ki ben Nöttüno ile konuştum. Size işte şunları falan diyor. O şekilde kulaktan kulağa yayılarak bilim literatürüne geçti. Böyle mi bulundu Nöttünolar? Bu şekilde kendi dininizi yaymaya çalışmaya devam edin. Emin olun başarılı olacaksınız. 40 yaş üzeri insanlar şu anda artık belli bir kalıplaşmış inançları olduğu için değiştirebileceğimizi pek sanmıyorum. Ama gençlik öyle olmayacak. Bu gençleri size yedirmeyeceğim demiştim. Sayın hocayı biliyorsunuz. Davacı hoca. Ona söylemiştim. Bu gençleri size yedirmeyeceğim diye. Çok seviniyorum. Mutlu oluyorum. Devamlı bana mesajlar geliyor. Senin sayende düşünmeye başladım, sorgulamaya başladım falan diye. Evet, ne yazık ki geç kaldık. Biraz daha erken bu işi yapabilseydik, imkanlarımız olsaydı biraz daha erken, ben kendim de biraz daha erken uyanabilseydim, o zaman belki toplumu bile komple kurtarabilirdik. Ama şu anda çok geç kaldık. Neden geç kaldık? Sayı olarak artıyor olabiliriz. Ama yüzde olarak azalıyoruz. Çünkü senin benim gibi insanlar her zaman için bir çocuk, iki çocuk yapar veya hiç çocuk yapmaz. Ama kandırılan kesim, muhafazakar özellikle kesim 5 minimum. 3, 4, 5, 6 bu şekilde gider. O yüzden sayımız artmasına rağmen, her gün gözü açılan insanlar olmasına rağmen yüzdemiz artmayacak. Yüzdemiz hep azalacak. Ama benim için önemli değil. Şu anda benim amacım işte toplumu yansın da işte bu insanları def edelim. İşte bilimi ön plana koyalım. Gelişmiş bir toplum olalım, kalkınmış bir toplum olalım. Atatürk'ün bize söylemiş olduğu gibi bilimi, aklı, zekayı birinci sıraya koyalım falan. Ne yazık ki bunun için artık geç olduğunu düşünüyorum. Hatta buna eminim. Ama en azından şu anki amacım, ne kadar çok insan uyanırsa o kadar çok insan kendini kurtarır. Ve benim gibi bir 10 kişi olsa, 20 kişi, 30 kişi olsa farklı farklı ülkelere yayılsalar, Türkleri biraz daha düzgün bir şekilde tanıtsalar, fena mı olur yani? En azından Türk ismini kurtarmış oluruz. Herkes Türk'ü Neo-Osmanlıcı sanmaz en azından. Gerçek Türk kültürünün ne olduğunu unutmamış olurlar en azından. Yani artık benim çocukluğumdaki gibi değiliz. Artık internet var. Ortaya atılan bütün palavraları, bütün saçma iddiaları yalanlayabilecek kaynaklarımız var. Ama hala da ateist sitelere girip veya YouTube'da videoların altına bu ateistlere her türlü kanıtı gösteriyoruz, hala da kafaları almıyor diyebiliyorlar. Kanıt olarak da şuymuş. Ayın ikiye yarıldığı yazıyor ve şu anda aya baktığınız zaman ayın tam ortasında ikiye ayrılmış olduğunu gösteren bir yarık vardır. Bu yarığı gösteriyoruz, hala da inanmıyor diyorlar. İşte arkadaşlar, ben istiyorum ki sadece bu mal insanlar kalsınlar. Din dendiği zaman sadece bu mal insanlar kalmış olsun. Yani mesela şu arkadaşın yapması gereken şey, siteden bakıp kopyalayıp yapıştıracağına. Artık Google Moon diye bir şey var yani. Hani Google Earth'ı falan da geçtik. Google Moon diye bir şey var. O sitelerde belirtilen vadileri, o sitede belirtilen koordinatları Google Moon'dan giriyorsun ve orada ayın üzerinde yarık dedikleri şeyin gerçekte ne olduğuna bakıyorsun. Bu kadar basit. Siz de girip bakabilirsiniz. İnternetten ayın üzerinde yarık diye yazın. Birkaç farklı isim gösterecekler. O vadi ismiymiş, neymiş. Birkaç farklı yerde birkaç farklı koordinat gösterecekler. Onların hepsine bakın. Genelde şöyle oluyor. Küçük bir vadiyi zoomlamış oluyorlar. Zoomlayıp bakın işte bütün ayın etrafı bu şekilde yarık diye onu gösteriyorlar. Veya bu sitelerin hiçbirine bakmanıza gerek yok. Direkt Google Moon'a girin. Gerçekten öyle bir baştan başa yarık var mı? Bakın bakalım. Yani benim isteğim bir Türk olarak, Türklerin içinde en azından, işte doktor, mühendis, avukat olmuş böyle insanların artık bu tür şeylere, hele ki bilimle ilgilenen insanların tamamının artık bu tür hurafelerden tamamından kurtulmuş olması. Benim istediğim bu. Zaten beni seyrediyorsanız, takip ediyorsanız, bu podcast'i de dinliyorsanız, ateist olsanız da olmasanız da bu saçmalıklara, en azından birçoğuna inanmadığınızı biliyorum. Cinlere işte, büyüye, muskaya falan. Ama din bunların birinci aşamasıdır. Çünkü sen evet dine inanıyorum, şu dine inanıyorum dediğin zaman, bir, diyecekler ki o dinin kitabına peki inanıyor musun? İster istemez evet demek zorundasın. O zaman da diyecekler bak bizim kitabımızda büyü var. Bak bizim kitabımızda cinler var. O zaman bunlara nasıl inanmazsın? Aynı yollardan geçtiğim için ben de biliyorum arkadaşlar. O zaman da günah olmasın diye bu sefer büyüye de inanmaya başlıyorsun. Günah olmasın diye cinlere de inanmaya başlıyorsun. Bu işin sonu yok yani. Muska var mı yok mu bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla yok. Ama mesela muska bağlanmış bir tavuk videosu paylaştılar. Star'da zamanında bir belgesel bir program yapmışlar. Muskayı tavuğa bağlıyorlar. Ondan sonra uzaktan adam ateş ediyor. Tavuğa kurşun işlemiyor. Benim seyircilerimden bazıları işte bu hilenin nasıl yapıldığını falan anlatmış. İşte saçmayla ateş ettiğin zaman yeterince uzaklıktan işte az barut koyarsan falan saçma etki etmiyor falan tavuğa falan, öyle bir şeyler demiş de. Yani aslında açıklamaya da gerek yok ki. Bunu denemenin çok daha basit bir yolu var. Altı da yazmışlar zaten. Ben de aynı çağrıyı yapıyorum. O muskayı her kim yazdıysa veya her kim böyle muskaların gerçek olduğuna inanıyorsa aynı muskayı o arkadaşın boynuna takalım. Silahı ben getireceğim ama. Silahı kuralım, tetiği çekelim. Bakalım ne olacak. Birisi yazmış zaten. Hemen cevap generatörden cevap uydurmuşlar bir tane. Tavuğa konuyor, insana konmuyor çünkü günahsız olması lazım falan. Öyle bir şey demiyor ha, yazmıyor da. Orada hemen generatörden uydurmuş. Shakir generator o şeydir. O özellik onboard gelir yani. Aldığınız zaman işlemcinin içinde vardır o yani, Shakir generator. Tavuğa değil sana bağlayayım. Yok yok, şey olması lazım. Günahsız olması lazım. Tabii tavuğa bağlarsak da deneyin sonucu değişmez. Ama sırf o adamları göt etmek için de bir tavuk katledecek değilim herhalde. Aynı şekilde diğerlerini de çağır. Mesela bunun da altına yazmışlar. İşte elhamdülillah ben böyle şeylere inanırım falan. Övünerek söylüyor yani. Muskayı tavuğa bağladığın zaman uzaktan ateş edince kurşunun saçmanın tavuğa etki etmeyeceğine elhamdülillah inanıyormuş. İşte diyorum ya arkadaşlar, benim isteğim sadece bu insanlar kalsın. Bu insanları zaten kurtaramayız. Ama sadece bu insanlar kalsın. Akıllı mantıklı insanlar artık uyansın istiyorum ben. Benim çağrım bunların hepsinedir. Cin getirtebileceğini iddia edene de, Volkan Demirel gibi cini evinden aldıracağını iddia edene de, büyü yapabildiğini iddia edene de, muska bağlayınca işte kurşun işlemediğini iddia edene de, hepsine benim çağrım aynı. Varsa böyle bir özelliğiniz kardeşim, getirin kameralar karşısına deneyelim. Ama Saadettin Teksoy'un kamerası değil, Efe Aydın'ın kamerası. Yani o Efe Aydın'ın kamerası başka kameralara benzemez yani. Hani Saadettin Teksoy'da o nasıl bir kameraysa artık, adamlar cini bile buldular yani, helal olsun. Bir iki hatırlıyorum ya, öyle bir program vardı. Böyle Arapça bir şeyler falan söylemeye başladılar. Ondan sonra bir kağıt vardı. Ondan sonra kağıt şöyle karardı falan biraz. Ondan sonra şöyle bir surat şekli gibi bir şey çıktı falan böyle kararak. Aha dedi, bak işte bu sakalı falan. Hani kanıtlayacaksanız da böyle salak saçma şekilde değil yani. Hani cin musallat ediyorsunuz ya insanlara. İşte onu bana musallat edin. Büyü yapıyorsunuz ya, onu bana yapın o büyüyü. Varsa böyle bir iddiası olan buyursun gelsin. Ama sonra yarın bir gün bana araba çarparsa şeyle gelmeyin. Aa ben sana büyü yapmıştım ondan çarptı falan. Onu yemezler yani. Önceden haber vermeden kabul etmiyorum yani. Ha bu arada sizinle yeni öğrendiğim bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Akraba evliliğiyle ilgili. Birçoğumuz akraba evliliğinin sakat çocuk, özürlü çocuk sahibi olma riskini oldukça arttırdığını biliyoruz. Ama bunun sebebini ben hiç düşünmemiştim yani, öyle deyip hiç merak etmemiştim, geçmiştim. Şimdi evrimle ilgili bir kitapta bunun sebebini yazmışlar. Öncelikle her şeyi de dine bağlıyorsun diyeceksiniz büyük ihtimalle, ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Şu anda bizim toplumumuza en çok zarar veren olaylardan bir tanesi akraba evliliğidir. Bakın sigara için, içki için ne kadar çok kamu spotları bir şeyler falan yaparlar böyle. Programlar işte. İçkiyi şey yaparlar, reklamını yaptırtmazlar, içkiyi göstermezler bile, böyle üstünü kapatırlar falan. Hatta böyle içki adı diye takımların isimlerini falan değiştirtirler. Domuz etini zaten hiçbir şekilde konuşamazsın yani. Ama dikkat ettiyseniz akraba evliliğiyle ilgili Ben hiçbir program, hiçbir kamu spotu, hiçbir şey görmedim yani. Bu bizim tepemizdeki insanlardan bahsediyorum tabii. Yetkili abilerden gelen hiçbir şey görmedim ben. Şöyle bir durum var çünkü. Şöyle bir ayet var. Peygamber'e işte halasının kızları, amcasının kızları, dayısının kızları falan bir sürü saymış. Bunların hepsi helaldir diyor. Benim tahminim bunlara ters düşmemek için, bunlara ters gelmemek için ve senelerdir cahil kesimin sıklıkla yaptığı bir iş olduğu için akraba evliliği, biraz da oy kaybetmemek için buna dokunamıyorlar. Bunu elleyemiyorlar. Ama özürlü çocuk çıktı mı, doğdu mu hemen onun fotoğrafını çekip Face'te paylaşırlar. Allah'ım bizim çocuğumuzu böyle yapmadığın için sana şükürler olsun falan. Onu yaparlar bak. Veya işte özürlü çocuk gösterip işte para yardımı yapın bak falan bunlara. Onu yaparlar. Neden akraba evliliklerinde çocukların özürlü olduğunu? Tabii de işin içine evrim de giriyor ya. Ondan da pek karıştırmak istemiyorlardır. İnsanlarda genlerin çift halinde olduğunu biliyorsunuzdur. Bunun çift olmasının sebebi ve eşeyli üremeye geçilmesinin sebebi aslında insanlığın genlerinde birçok çekinik olarak yani resesif olarak bu türlü işte genetik hastalıkları, genetik özürlülükleri sağlayan genler var. Ama bunların hepsi çekinik genler. Birçoğumuzda da bu genler var. Ama özürlü değiliz. Neden? Çünkü diğer taraftan gelen baskın gen onu düzeltmiş. Anlatabiliyor muyum? En basit haliyle bu. Çok daha aslında detayı var bu işin de. En basit haliyle anlatmamız gerekirse bu. Yani benim babamda mesela çekinik halde bulunan herhangi bir genetik hastalığın veya özürün geni bulunabilir. Ama annemde aynı genin aynı şekilde çekinik halde bulunma ihtimali düşük. Onda baskın olarak sağlıklı gen vardır. Bu ikisi birleştiği zaman ne oluyor? Ben sağlıklı oluyorum. Birçok gen de var. Bir tanesinde değil yani. Yani mesela anne tarafımdaki özürlü gen, öyle diyeyim artık biraz işi iyice basitleştireyim. Anne tarafındaki özürlü gen aynısının karşılığı baba tarafındaki sağlam gen olur. Ben gene kurtarırım. Anlatabiliyor muyum? Yine başka bir gen bu sefer. Baba tarafında özürlü olur, anne tarafında sağlam olur falan. Böyle böyle kurtarırsınız. Kurtarma şansınız yüksektir yani. Bu evrimin, eşeyli üremenin kendini koruma mekanizması. İşte akraba evliliği olduğu zaman arkadaşlar, akrabalar özellikle kuzen olduğu zaman bu genler birbirine çok yakın oluyor. Birbirine çok yakın olduğu zaman birisinde çekinik olarak bir özürlü insan geni varsa aynısı büyük ihtimalle kadın tarafında da oluyor. Ve iki çekinikken bu sefer bir araya geldiği zaman çocuk özürlü oluyor. Hadi oradan kurtardılar diyelim. Bir sürü var böyle. Genetik olarak hastalıklı veya özürlü doğmasını sağlayan bu çekinik genlerden bir sürü var. Bir tanesinden kurtarsa ötekisi gider yani. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Neden akraba evliliğinde özürlü çocuk olma ihtimali yüksek? Tabii olmaya da biliyor. İki tarafta da çekinik olarak bu genlerden yoksa o zaman sağlam da olabiliyor tabii. En azından bunu bilin arkadaşlar. Herhalde içinizde akraba evliliği yapmayı düşünen olduğunu sanmıyorum. Ama en azından etrafınızda arkadaşlarınızdan falan varsa en azından bu şekilde uyarın. Evet, ne kadar konuştum bilmiyorum. Az konuşmuş olabilirim. Ama güncelliğini yitirmiş veya çok ilginç olmayan konuları katıp olayı sıkıcılaştırmak istemiyorum. Az olsun, öz olsun, bizim olsun. Kısa olsun ama her hafta olsun. Son olarak söylemeyeyim diyorum ama artık devamlı burnumuzun içine sokuyorlar. Artık isyan etmek istiyorum. Gençlere hitap eden, hedef kitlesi gençler olan reklamları yazan insanlar. Lütfen gençleri bildiğinizi iddia etmeyi bırakır mısınız artık? Kontör reklam yapıyor. Artık fark etmişler büyük ihtimalle. Kontörün en yağlı müşterisinin liseli, üniversiteli gençler olduğunu. Veya işte sakız satacaklar veya işte cips satacaklar falan. Gerçekten gençler kendi aralarında o reklamlardaki gibi mi konuşuyor abi? Birbirine çok sıkı adamım falan mı diyorlar? Çok sıkı bir kampanya ya falan. Ben niye görmüyorum? Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Bana tabii, ben bu işlerin içinde olduğum için bana daha ilginç geliyor. Bana daha rahatsızlık veriyor bu olay. Ne yazık ki suyun başını tutmuş adamlar böyle. Çocuk dedim mi, çocukla konuşmak için 3-4 yaşında benim oldu, bedava vermeyeceğim, bedava. Sanarsın ki çocuk akraba evliliği. Çocuklarla böyle konuşur, gençlerle ilgili reklamlarda çok sıkı bir şey adamım. İşte Harlem Shake falan yapar. Başka ne var? Bir mesaj çaktım adamım falan. Kim böyle konuşuyor abi? Yemin ederim yakalayacağım o reklamları kim yapıyorsa bak. Kim böyle konuşuyor lan? Oğlum işin ilginç yanı da ne biliyor musun? Reklamlardan görüp bu sefer de aa çok sıkı şeyler adamım falan demeye başladı insanlar. Serin hikaye birader. Özgürce yaşayalım. Her şeyi özgürce. Şimdi gençlerin öyle bir olayı vardır ya özgürlük falan. Kurallardan sıkılmışlardır falan. Anneleri babaları bunlar işte ders çalışlar. Bunlar PlayStation oynamak ister falan. Veya sevgilisiyle mesajlaşmak ister falan. Özgürce yaşayın. Özgürlük, özgürlük. Ben de sanıyorum ki özgürlük deyince şöyle şey falan diyecek. İfade özgürlüğü gelsin falan. Öyle bir şeyler diyecek yani. Özgürce yaşayın. Ne yapalım? Bizim tarifemize geçin. 5000 dakika ücretsiz bilmem ne. 3000 dakika işte 30 lira. Bize geçin özgür olun. İyi de kardeşim. Diğer tarifeler de aynı. Diğer tarife de sıkı kampanya diyor. Aynısı aslında yani. Sıkı mı olalım özgür mü olalım sen karar ver. Ben sana daha sıkı bir kampanya söyleyeyim. Bu kampanyaların hiçbirisine girmesin. Gitsin WhatsApp yüklesin telefonuna. Sana vereceği kontör paralarıyla gitsin akıllı telefon alsın. Tek bir internet 3G bağlantısıyla sana da her ay para vermek zorunda kalmasın. Nasıl fikir abi? Sıkı fikir değil mi? Şey falan diyorlar ya. Anında görüntülemece. Meceli konuşmak kaçıncı yüzyılda kaldı lan? Ben gençken bile modası geçmişti. Benim bir üstüm abilerimiz ablalarımız falan öyle konuştu. Meceli. Ne haber adamım bugün gelmece, bugün gitmece falan. Yazık. Sonra araba çarptı, belediye zehirledi o arkadaşları. Hakan Peker yazıyor büyük ihtimalle bu reklamları. Ondan da şöyle bir Hey George ayarında kalitesinde bir şarkı daha çıkmadı be. Çocukluğumun gençliğimin şarkısı Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. Güzel günlerdi. Amiga 500. Amiga 500 de Civilization. 8-9 kişi böyle Sensible'da lig kurup. Lig bayağı bildiğin lig yapıyorduk yani. Herkes bir takım seçip falan. İnsan ne kadar özlüyor değil mi? Şimdi emülatörde buldum. Kimse gelmiyor ki arkadaşlarla oynamaya. Hepsi evli barklı olmuş. Ölmüşler lan. Millet ölmüş lan. Birkaç hafta önce yabancı basından bizim Avustralyalı abi söylemişti galiba videosunda. Yabancı basından bir haber vardı. İşte hoca mı? Politikacı mı? Öyle bir şey. Hocaydı galiba. Aha evet doğru. Adam millete pipisinin fotoğrafını çekip yolluyormuş. Yakalanmış falan böyle herif. Görenler şey demişti. Sapık ya falan. Allah belanı versin senin. O elemanın bence en büyük suçu ne biliyor musunuz? Zamanında annesinin babasının sözünü dinlemiş olmak. Ne alaka diye soran var mı? Soracak olan var mı? Annenizin babanızın söylediği her şeyi dinleyin ve her şeyi uyguladığınızı düşünün. Ne olur? Geleceğiniz ne olurdu? İşte belli bir yaşa geldiği zaman evlen. Onların istediği bölüme gir. İşte muhasebe, bankacılık falan. Öyle işte sırtını götünü devlete daya. Maaşlı sigortalı işin olsun. İşte bu adamla öyle yapmış. Ne hocam olmuş, hoca olmuş. Şimdi benim gibi bir insanın bu adamı yargılamaya hakkı yok bence yani. Çünkü hoca da olmuş, evlenmiş de ve adamın hayatı bitti yani. Ölene kadar aynı olacak artık bundan sonra. Ölene kadar işe gidecek, eve gelecek. İşe gidecek, eve gelecek. Yani o adam pipisini açmış, götünü açmış, millete göstermiş. Yakalanmış. Bence umrunda bile olmaz yani. Sırıtıyordur o hala. Millet ona puu falan derken. Oh be diyordur hayatıma biraz değişiklik geldi. Yazık. Ben mesela çok mutluyum. Neden? Çünkü 5 sene sonra ne olacağım hakkında hiçbir fikrim yok yani. 5 sene sonra ne olacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şunu ümit ediyorum. Çok farklı yerlerde, çok farklı şekillerde olacağımı ümit ediyorum. Ünlü olur muyum, olamaz mıyım onu bilemem. Ama şunu biliyorum. Benim hedeflerim bitmeyecek. Bitmeyecek yani. Yaşlansam da bitmeyecek. O yüzden mutluyum. O yüzden evde fazla kavga olmaz. Öyle ciddi kavgalar olmaz yani. Çünkü o şekilde hayata renk katmaya ihtiyacım yok yani. Anlatabiliyor muyum? Hayatım yeterince kendinden renkli zaten. Veya can sıkıntısından değişiklik olsun diye millete sağa sola pipimi götümü fotoğrafını çekip yollamaya ihtiyacım yok yani. O yüzden mutluyum. Ne yazık ki arkadaşlar, anneniz babanızın söylediği şeyleri evet dinleyin. Ama hepsini uygulayamazsınız. Uygularsanız erken ölürsünüz. Ölürsünüz derken hayattaki amacınız biter anlamında. Çünkü onların istediği mümkün olduğu kadar az riskle, mümkün olduğu kadar işte onların dizinin dibinden ayrılmayacağınız şekilde ortalama, garantili bir meslek. Bir an önce mezun ol, bir an önce koca bul, evlen, çocuk sahibi ol, emekli ol, bir an önce öl, siktir git. Ben merak ediyorum. Aileler, anneler, babalar çocuklarını yarıştırırken onun üst limiti ne yani? Hani benim oğlan çocuk mezun oldu. Benimki mezun oldu, iş buldu. Benimki mezun oldu, iş buldu, evlendi. Benimki mezun oldu, iş buldu, evlendi, emekli oldu. Benimki öldü amına koyayım. Benimki öldü, helvasını da yedik. Benimki öldü, helvasını yedik, sıçtık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ölene kadar ölmediğiniz bir hayat sürmeniz temennisiyle hoşça kalın. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın.